Ayrım 40, Öfkeli Yıllar, Altan Öymen, sayfa 531. 22. Bölüm. Önce nal çivisi kara borsaya düştü. Türkiye 1950'lerin ilk 3 yılında varlar ülkesiyken yoklar ülkesi haline geldi. Sebep her sıkıntı dönemindeki gibi cari açık. Çare Amerika'dan gelen yardımların ve kredilerin artması. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın ve Başbakan Adnan Menderes'in ABD ziyaretlerinden sonra sıra Başbakan Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu'ya geldi. Önce nal çivisi kara borsaya düştü, sonra kahve, çay, şeker, daha sonra sanayi mamulleri. O arada yedek parçalar, röntgen filmi, kalp ilaçları, kamyon lastikleri. Türkiye bir yoklar ülkesi haline gelmeye başladı. Oysa Demokrat Parti'nin iktidara gelir gelmez uygulamaya koyduğu serbest ticaret rejiminin ilk yıllarındaki Türkiye bir varlar ülkesi sayılırdı. Sadece o mallar değil, akla gelen tüm ithal malları da vardı ülkede. 1950-51 yıllarında ihracat tamamen, ithalat %60 oranında serbest bırakılmıştı. Aslında ithalattaki %60'lık sınırlama da pek sıkı değildi. İthaline resmen izin verilmemiş olan bir takım mallar da ülkeye fiilen sokulabiliyor, müşterilerine ulaşabiliyordu. Başlangıçta bundan yerli sanayiciler hariç hemen hemen herkes memnundu, piyasaya hareket gelmişti. İthalatçısı ihracatçısıyla tüccarın, esnafın cirosu artmıştı. Tüketicinin seçenekleri artmıştı. Ayrıca mal bolluğu tüccarı rekabete yöneltmişti. Kredili satışlar yaygınlaşmıştı. Tüketicinin sadece seçenekleri değil, satın alma imkanları da artmıştı. Fakat işte bütün bu artışlar zaman içinde sorunlara yol açmıştı. Sorunların temelindeki ana sorun belliydi, döviz sorunu, yani döviz bulma sıkıntısı. Ekonominin terimleriyle bugün de sık sık adı geçen cari açık. O zamanki deyimle tediye muvazenesi açığı veya Türkçeleştirilen şekliyle ödemeler dengesi açığı. Yani ihracat, ithalat ve diğer döviz hareketlerinde döviz giderlerimizin döviz gelirlerimizden hayli fazla olması, giderler ile gelirler arasındaki açığın kapatılamaması. Peki nasıl kapanır o açık? Sorunun cevabı herkesçe malum. Ya yeterli döviz rezerviniz ya da yeterli kredi kullanma imkanınız vardır, onlarla kapanır. Ama tabii bu kapanmanın devamlılığını sağlamanız da gerekli. Yani makul bir süre içinde ödemeler dengesinin dengesini gerçekten kurup o dengeyi istikrarlı hale getireceksiniz ki artık yeniden açık kapatamaz hale gelmeyesiniz. Demokrat Parti iktidarı başlangıçta bu açığı, daha önceki iktidardan kalan rezervleri ve buna eklenen konjonktürel gelişmeleri kullanarak kapattı. Kore Savaşı'na katılmamızın ve NATO'ya alınmamızın sonucu olan ABD ve NATO kaynaklı kredi ve yatırımların döviz girişlerinden faydalandı. Daha sonra da gene eski iktidardan devraldığı altın stoklarını rehin göstererek yeni krediler bulduğu açığı onlarla kapattı. Ama bir gün geldi, o imkanlar tükendi. Yeterli kredi bulmak fevkalade güçleşti. Bunu belirtirken dünyanın o dönemdeki ekonomik koşullarını da hatırlayalım. O zamanlar dünyada ne 2000'li yılların başlarındaki gibi gelişmiş küresel para piyasaları var, ne de dünyanın her yerinde dolaşıp yüksek faiz arayan büyük para birikimleri var. Tam tersine pek çok ülkede bunları önleyen kambiyo kontrolü sistemleri var. Ülkeler arasında borç alıp vermeler ancak o sistemlerin izin verdiği ölçüde gerçekleşebiliyor. Doğu bloku ülkeleriyle otoriter yönetim altındaki birçok başka ülkede dış borç alışverişi zaten tamamen devletin elinde. ABD dahil liberal ekonomiyi benimsemiş ülkelerde de bu konu muhatap ülkenin durumuna göre gene devletin etkisi altında düzenleniyor. Bunda da uluslararası siyasi koşulların rolü büyük oluyor. ABD kredi verecek mi? Sonuç, Soğuk Savaş döneminin NATO ülkesi Türkiye'nin kredi alabileceği devletler Batı bloku ülkeleri. Onların arasında da mali durumu buna müsait olan tek ülke hala ABD. Gerçi Uluslararası Para Fonu, IMF o zaman da var ama o da henüz Türkiye ile meşgul olma aşamasına gelmemiş. Başta İngiltere olmak üzere bazı büyük devletlerin para ihtiyacını karşılamakla uğraşıyor. Tabii o uğraşlarında da gene ABD'nin etkisi altında. Türkiye'nin muhatabı ise henüz doğrudan doğruya ABD. Yoklukların giderilmesi için başvurabileceği başlıca adres o. ABD hükümeti Türkiye'ye hibe ve kredi şeklinde yaptığı yardımları cömertçe arttıracak ki Türkiye'ye yeteri kadar döviz girsin. Kısıntıya uğrayan ithalat imkanları yeniden artsın. Hem gerekli ihtiyaç maddeleri ithal edilebilsin, hem de başlamış olan yatırımlar devam edebilsin. Ama ABD'nin bu konuda Türk hükümetinin beklediği kadar kararlı olmadığı görülüyor. ABD o sırada bazı başka ülkelere olduğu gibi Türkiye'ye de bütçesinden yıllık bir yardım yapıyor. 1954-1955 yılı bütçesinde ABD'de bütçe yılı o zaman Temmuz'da başlıyor, öteki yılın Temmuz'unda bitiyor. Türkiye'ye ayırdığı yardım 70 milyon dolar. Türkiye'nin ise bunun dışında bir defalık özel bir yardıma ihtiyacı var. Bu ihtiyaç ABD'ye çeşitli vesilelerle duyurulmuş. Ama ABD'li yetkililer bu konuda karar verme aşamasına gelmemişler. O aşamaya gelmedikten başka o aşamaya gelmek için harekete geçtikleri de yok. Bunun 1954 yılında arka arkaya Amerika'ya giden Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile Başbakan Adnan Menderes de farkında. Amerika'da ikisine de gösterilen itibar yüksek, yapılan iltifat çok ama yardım ve kredi konusunda karar yok, karar vermek için acele de yok. Bu kararsızlığın ve acelesizliğin sonuçları da işte öyle. Döviz yokluğundan yeteri kadar ithal edilemeyen malların fiyatları hızla yükseliyor. Hükümet fiyat artışlarını önlemek için fiyatlara narh koyuyor, kar hadlerine sınır koyuyor. Belirli ithal mallarının satışını kontrol altında tutuyor. Satışlarda miktar sınırlamaları uyguluyor. Bu defa mallar kara borsaya kaçıyor, daha da pahalıya satılıyor. Hatta zaman zaman kara borsada da bulunamaz hale geliyor. İkinci Dünya Savaşı'nın milli korunmalı dönemlerindeki gibi. Savaştaki sıkıntı, barıştaki sıkıntı. Tabii aradaki fark şu, o zamanki İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanlığı sırasındaki hükümet o yoklukları izah etmekte güçlük çekmezdi. Derdi ki, görmüyor musunuz dünya savaş içinde, her ülke aynı sıkıntıları çekiyor. Kaldı ki o hükümetin ekonomiyi serbestleştirmek gibi ideolojik bir iddiası da yoktu. Tam tersine Altı Ok programında devletçilik ilkesi yazılı olan bir partinin hükümetiydi. 1950'den sonraki Demokrat Parti döneminde ise hem tüm dünyayı kaplayan o sıcak savaş çoktan bitmiş, hem de o Demokrat Parti iktidara geldiği günden beri ben ekonomi alanında liberalim diyen ve serbest ticaret rejimini başlatıp uygulamakla övünen bir parti. Üstelik o Demokrat Parti İsmet Paşa dönemi hükümetinin tüm dünya savaş içinde mazeretini de kabul etmemiş. Onu halkı şekersiz bıraktı, gaz yağsız bıraktı diye yerden yere vurmuş parti. Şimdi kendi dönemindeki o pahalılık ve yokluk manzaralarını izah etmesi kolay mı? Dönemin gazetelerine bakın. Bir gün nal çivisi fiyatının 180 kuruştan 800 kuruşa çıktığı ama nal çivisinin gene de bulunamadığı bildiriliyordu. Bir başka günün haberi şöyleydi. Tekel'in ithal ettiği kahve ancak belirli dükkanların önünde sıraya girilerek ve aile başına 100 gram olarak satın alınabilecek. Bir gün sonra da o kahve satışlarının ancak birkaç saat sürebildiği ve gelen kahvenin bittiği bildiriliyordu. Bunlar gibi piyasada kamyon ve otomobil lastiği bulunamaması, ilaç ve röntgen filmi ithal edilememesi, mevcut şeker stokunun ihtiyacı karşılamaması günlük haber konuları arasındaydı. Bunlar tabii her gün CHP muhalefeti tarafından da ele alınıyordu. Demeçlerin kahve sohbetlerinin konusu yapılıyordu. Meclise pahalılık ve yokluk hakkında soru önergeleri veriliyordu. CHP'nin Cemil Sait Barlas gibi sol kanat politikacıları bu durumu sadece hükümetin değil, aynı zamanda liberal ekonomi politikalarının iflası diye niteliyorlardı. Aslında hükümetin 1954-1955 yıllarından itibaren liberal ekonomicilikle ilgisi sadece lafta kalmıştı. 1950'li yılların ekonomik göstergelerine karşılaştırmalı olarak bakanların gördüğü şuydu. Demokrat Parti iktidarı gerek devletin doğrudan doğruya veya özel teşebbüs ortaklıklarına katılarak yaptığı yatırımlarla, gerek ekonomiyi kontrol altına alan önlemleriyle İnönü döneminin son hükümetlerinden çok daha devletçi ve kontrolcü bir yola girmişti. Bunu istese de istemese de ekonomi alanındaki icraatının sonucu buydu. Ama bu yol değiştirme de ona ülkeyi bir yoklukları ülkesi olmaktan çıkarma olanağı vermemişti. 1954 seçiminde kazandığı başarı ne kadar büyük olursa olsun halkın bu durumdan şikayetleri hızla artmaktaydı. 1955 yılının Nisan ayında hükümet bu zor durumdan çıkmak için ABD'nin kapısını bir defa daha ama çok ciddi şekilde çalmaya karar verdi. Bayar'ın ABD gezisi. O kapıyı çalışa geçmeden önce Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın eşi Reşide Bayar'la birlikte çıktığı ABD gezisini hatırlayalım. O gezi 2 Mayıs 1954 seçiminden önceydi. ABD Başkanı Eisenhower ile eşinin daveti üzerine başlamıştı. Mart ayına kadar yaklaşık 2 ay sürmüştü. Amaçlarından biri de seçim öncesinde Türk kamuoyuna mesajlar göndermekti. Demokrat Parti iktidarının dış dünyada ne kadar itibar gördüğünü göstermekti. Ama ikili ilişkilerde ABD'ye verilmek istenilen mesaj da belliydi. Türkiye Batı dünyasının doğu sınırındaki kalesidir. Amerika ile ilişkilerine büyük önem vermektedir. Şimdi artık NATO'nun da üyesi olmuştur, görevleri artmıştır. Askeri yardımın yanında mali desteğe eskisinden daha fazla ihtiyacı vardır. Bunlar tabii yetkililere diplomatik bir dille söylenecekti. Bayar'a refakat eden dışişleri heyeti buna göre düzenlenmişti. Heyet yol boyunca resmi gezi programı üzerinde çalıştı. Bayar'ın yapacağı konuşmaların notlarını hazırladı. Yol boyunca derken o yol şimdiki gibi 10-12 saatlik bir uçak yolundan ibaret değildi. Gerçi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hava ulaşımı hayli gelişmişti. Türkiye ile Amerika arasındaki uçak yolculuğu inip kalkmalarla 25-30 saatte tamamlanabiliyordu. Birçok devlet adamı artık bu gibi gezilerde uçağı tercih ediyordu. Bayar'ın gezisinde ise uçak gezinin sadece Avrupa bölümünde kullanılacaktı. Atlantik Okyanusu gemiyle geçilecekti. Bu tabii geziyi daha önemli ve görkemli hale getirmişti. Anadolu Ajansı ve Devlet Radyosu başta olmak üzere Türk basını programın uygulanışını tüm ayrıntılarıyla vermeye hazırlanmıştı. Biz burada gezinin havasını daha iyi yansıtabilmek için o ayrıntıların bir kısmını özetleyelim. Gezi 14 Mart 1954 günü Ankara Garı'nda başladı. Cumhurbaşkanı o gün trenle İstanbul'a hareket etti. Beraberindeki heyette Dışişleri Bakanlığı'nın deneyimli Genel Sekreteri Cevat Açıkalın vardı. Şimdiki Dışişleri Müsteşarlarının ünvanı o zaman Genel Sekreterdi. NATO daimi delegemiz Fatin Rüştü Zorlu vardı. O zaman henüz milletvekili değildi. 1954'te seçilecek ve başbakan yardımcısı olacaktı. Sonradan Genelkurmay Başkanı olacak olan Kor General Rüştü Erdelhun vardı. Onlarla birlikte Cumhurbaşkanı'nın özel kalem müdürü ile yaveri dahil dışişlerinden ve Genelkurmay'dan yüksek dereceli diğer memurlar da heyetteydi. Cumhurbaşkanı Ankara Garı'ndan hareketinde başta Meclis Başkanı ve Bayar'ın Türkiye'den ayrılışından sonraki Cumhurbaşkanı Vekili Refik Koraltan ve Başbakan Adnan Menderes olmak üzere Bakanlar Kurulu üyeleri, DP'li milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Nuri Yamut ve kuvvet komutanları olmak üzere geniş bir general kadrosu ve diğer mülki ve askeri erkan tarafından törenle uğurlandı. Meclis Başkanı, Başbakan ve bazı bakanlar trene binip Gazi İstasyonu'na kadar ona refakat ettiler. Ankara Garı'ndan resmi uğurlamaların o zamanki usulü öyleydi. Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'da karşılanışı da görkemli oldu. Haydarpaşa Garı'na ertesi sabah 9.15'te varan trene mülki ve askeri erkanın yanında kalabalık bir halk topluluğu da katılmıştı. Karşılama töreniyle ilgili diğer bilgiler Anadolu Ajansı'nın radyolar ve gazetelerin yayımladığı haberinde de şöyle deniliyordu. Tren gara girdiği zaman istasyonu doldurmuş bulunan halk kitlesi Sayın Celal Bayar'ı alkışlarla ve yaşa var ol nidaları ile selamlamışlardır. Reis-i Cumhurumuz halkın içten gelen bu coşkun tezahüratına selamla mukabele etmiş ve muazzam kalabalık arasında aynı sempati gösterileri içinde Ülev vapuruna binerek İstanbul'a gelmiştir. Reis-i Cumhurumuz Galata rıhtımında da halkın coşkun tezahüratı ile karşılanmış ve buradan otomobile binerek İstanbul'da kalacakları müddet zarfında ikametlerine tahsis edilen Küçük Su Kasrı'na gitmiştir. Bayar'ın İstanbul'dan ilk durağı olan İngiltere'ye hareket etmesi 3 gün sonraki 18 Ocak günü oldu. İstanbul'daki uğurlama töreni ve bunun basına yansıtılması da ayrıntılıydı. Gezinin Türk kamuoyuna duyurulmasına verilen önemi gösteriyordu. Gene Anadolu Ajansı haberinden izleyelim. Bu haberlerin tümü ve geziyle ilgili her şey iki gazeteci tarafından derlendi ve sonradan bir kitap halinde yayımlandı. Biz de bu alıntıları yaparken o kitaptan faydalandık. Reis-i Cumhurumuz sabahleyin beraberlerinde refikaları ve baş yaverleri Kurmay Yarbay Nurettin Fuat Alp Kartal olduğu halde Küçük Su Kasrı'ndan hareket etmişler ve Üsküdar'a gelmişlerdir. Türk-Amerikan bayraklarıyla donatılmış iskele meydanını dolduran vatandaşların içten gelen sevgi tezahürleri arasında reisi cumhurumuz araba vapuruyla Kabataş'a geçmişlerdir. Yine bayraklarla ve çiçeklerle süslenmiş Kabataş iskelesinde vali ve belediye reisi Profesör Gökay tarafından karşılanan reisi Cumhur Celal Bayar, iskele meydanında toplanmış bulunan öğrencilerin ve halkın alkışları ve yaşa var ol, yolun açık olsun nidaları arasında Dolmabahçe yoluyla Taksim'e gelmişler ve yol boyunca kendilerini selamlamak üzere toplanan vatandaşların tezahürleri arasında İstiklal Caddesi Tünel Meydanı Atatürk Köprüsü'nden geçerek Edirne Kapı'ya varmışlardı. Reis-i Cumhurumuz bayraklarla donatılmış sur duvarlarının arasından geçtikleri sırada burada da toplanmış bulunan vatandaşların tezahüratıyla karşılanmış ve bu içten gelen sevgi tezahürlerine mukabele etmek üzere otomobilden inmişlerdir. Bu esnada vatandaşlar Reis-i Cumhurumuza hayırlı ve uğurlu yolculuk dilemiş bir kurban kesmişlerdir. Celal Bayar bundan sonra Yeşilköy Hava Meydanı'na müteveccihen otomobillerine binmişler ve saat 10.05'te muazzam halk kalabalığının tezahürleri arasında meydana dahil olmuşlardır. Bayar'ı havaalanından karşılamaya gelen resmi heyette çok kalabalık gelmişti. Başta bakanlar ve milletvekilleri olmak üzere Ankara'daki uğurlayıcıların bir kısmı oraya da gelmişlerdi. Başbakan Adnan Menderes gelememiş fakat Cumhurbaşkanı'na bir mektup göndermişti. Radyo ve gazetelerde de yayımlanan mektubun metni şöyleydi. Sayın Celal Bayar, Türkiye Reisi Cumhuru. Tarihi seyahatinizin gönül dolu huzur içinde yapılabilmesi için Allah'a çok şükür memleketimizde en müsait şartlar hakimdir. Sağlık ve saadetle gidip gelmenizi ve memleket için büyük kıymeti haiz olacak başarılar temin buyurmanızı bütün kalbimle temenni etmekteyim. Hükümet adına ve naçiz şahsım namına hayırlı seyahatler temenni ederken en samimi ihtiram hislerimizle ve bağlılıklarımızla sizi teşhi eylemekte olduğumuzu arz eylerim. Başvekil Adnan Menderes. Cumhurbaşkanı Bayar havaalanında kendisini uğurlamaya gelen zevatla ve o arada Amerikan Büyükelçi Erkanı'yla gruplar halinde görüştükten sonra hareketinden hemen önce alandaki basın mensuplarını davet ederek bir demeç verdi. Ziyaretinin Türkiye'ye NATO komutanlığı sırasındaki ziyaretinde tanımış olduğu Eisenhower ve eşinin davetine eşiyle birlikte katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek şöyle dedi. Büyük dost Amerikan milletine, Türk milletinin muhabbet ve hayranlığını ve aynı zamanda bu dost ve büyük memleketin bize yapmakta olduğu kıymetli yardımlardan dolayı derin teşekkürlerimizi bizzat ifade etmek vazifesini üzerime almış olmaktan büyük bir memnunluk duymaktayım. Bayar bu teşekkürlerinden sonra gelecekle ilgili temennilerini açıklarken Türkiye'nin ekonomik sorunlarını da tabii diplomatik bir dille hatırlatmayı o havaalanı demecinde de ihmal etmedi. Dedi ki, memleketimizin sulh, hürriyet ve müşterek emniyet prensiplerine bütün varlığıyla bağlanmış olduğundan tereddütün bile asla yeri yoktur. İşte bunun neticesi olarak her gün süratle gelişmekte olan iktisadi imkanlarını ve bununla muvazi yani paralel olarak artan askeri kudretini bu prensiplerin korunmasına hasretmiş bulunuyor. Bu saptamanın arkasından da temennisini vurguladı. Müttefik milletler birbirlerinin meselelerinin müşküllerini, imkan ve iktidarlarını ne kadar iyi anlar ve bilirlerse müşterek çalışmaları da o derece verimli ve faydalı olur. Bunu tabii gene diplomatik üslubun imkan verdiği ölçüde biraz daha somutlaştırdı. Milletimizin çok yüksek olan manevi kuvvetini milletlerin hürriyet ve istiklalleri davasına memleketimizin ne kadar büyük bir azim ve imanla bağlı bulunduğunu ve nihayet askeri kudretimizle iktisadi imkanlarımızı süratle arttırmak yolunda sarf etmekte olduğumuz gayretlerin kendi ölçülerimize göre azametini yani çok büyük olduğunu dostlarımızın daha yakından bilmeleri şüphe yok ki aramızdaki karşılıklı bağların daha da kuvvetlenmesini sağlayacaktır. Bu mesajın adresi belliydi. Bayar'ı uğurlamak için havaalanına gelmiş olan Amerikan Büyükelçiliği mensupları. Onlar da herhalde çalışma odalarına gider gitmez bu sözleri anlamını da yorumlayarak Washington'a telsizleyeceklerdi. Belli ki Türkiye bu ziyaretin sonucunda askeri yardım yanında iktisadi yardımın da önemli ölçüde arttırılmasını bekliyordu.
40. ayrımın sonu. Sayfa 541.